أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Kardeşler, bir önceki dersimizde Ali İmran suresinden ve Meryem suresinden ilgili ayetleri okuyarak İsa Aleyhisselam'ın doğum kıssasını anlatmıştık. O dersimizde Meryem suresinin 26. ayetinde kalmıştık. Demiştik ki o dersimizde Allahu Alem racih olan görüşe göre İsa Aleyhisselam annesi Meryem onu kavmine götürmeden önce de, yani doğduktan hemen sonra da ne yaptı? Konuştu. Genelde ne de bilinir? Kavmine götürdükten sonra konuştu bilinir değil mi? Ama biz önceki derste racih olan görüşün bu olduğunu söylemiştik. İbn-i Cerrah Taberi bu görüşü tercih ediyordu. Müfessirlerin şeyhi lakaplı Taberi. Biz de ona göre mana vermiştik. Ama tabii şimdi tekrardan hatırlatacağım manaları söyleyenin kim olduğunu söyleyenler var? Cebrail değil mi? Cebrail Aleyhisselam da şimdi okuyacağım, hatırlatacağım sözleri söylemişti. Ama dediğimiz gibi doğru olan ve kendisine göre mana verdiğimiz İsa Aleyhisselam'ın bu sözleri söylediğiydi. Ne demişti İsa Aleyhisselam doğduktan hemen sonra annesine? Hatırlayalım. Üzülme ey anneciğim dedi. Rabbin senin için, sen içesin diye, daha yeni doğum yapmış, altında bir su arkı kıldı. Bir su çıkardı senin için. Ve ne yap ey anneciğim? Kuru hurma ağacı, ki çok doğum sancısı olunca rahat doğum yapabilsin diye yaslanarak bir kuru hurma ağacına dayanmıştı değil mi? Ayet öyle söylüyordu. İşte o dayandığı kuru hurma ağacını diyor, kendine doğru salla ki üzerine taze olgun hurmalar dökülsün. Sonra ne diyor? Fekuli ve şrabi ve karri ayna. Ey anneciğim bu hurmalardan ye ve bu sudan iç, gözün aydın olsun. Yani benim doğmam sebebiyle sevin, yani üzülme. Çok çünkü korkuyordu, endişe içindeydi kavmine değil mi? O çocuk da gidecekti işte. O da öyle böyle teselli ediyordu İsa Aleyhisselam. Bu 26. ayete kadar okuduk dedik. Bu derste kardeşler inşallah bu kaldığımız 26. ayetten 37. ayete kadar inşallah okumaya devam edeceğiz. 37. ayette kıssa bitiyor. Göreceğiz. Bu okuyacağımız ayetlerde de İsa Aleyhisselam annesine yine konuşmaya devam ediyor. Daha kavmine gitmeden önce. Ona bir şey daha söylüyor. Ve ardından ayetler haber veriyor ki annesiyle beraber kavmi İsrailoğullarının yanına geliyorlar. Ve İsrailoğullarına karşı da İsa Aleyhisselam konuşuyor. Kardeşler, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bu doğar doğmaz konuşmasından da önce sadece ona ve annesine has olan bir özellik var. Bunu bir başlık olarak önceki dersimizde söylemiştik. Direkt hadisleri okuyayım. Yani bu çok ilginç bir şey ya, konuşması. Bu konuşmasından da önce ona ve annesine has bir özellik var. Bakın, Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Son derece sahih bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde, "Mâ min benî âdeme mevludun." Adem oğullarından hiçbir doğan kimse yoktur ki, bakın. Bütün Adem oğlu, nebiler bile dahil, bakın buna. Nebiler bile dahil, bütün insanlar illa mutlaka yemessuhu şeytanu hine yûled. Doğduğu zaman, o ilk doğduğu an şeytan ona mutlaka dokunur. Şeytan ona mutlaka dokunur. Bak, bu dokunma hakiki bir dokunma. Mecaz anlamı falan filan değil. Bizzat böyle hissi manada bebeğin hissedeği şekilde mutlaka dokunur. Başka bir lafızla da şöyle geçiyor. İlla nehasehu şeytanu hine yûled. Doğduğu zaman şeytan onu dürter diyor. Dürter. Görüyor musunuz şeytanın insana düşmanlığını? Doğar doğmaz hemen zarar vermeye, musallat olmaya başlıyor. İşte bu dürtmesinden, bu dokunmasından dolayı feyestehillu sarihan. O çocuk bağırır diyor. Niye? Min messi şeytani. Şeytanın ona dokunmasından, dürtmesinden dolayı duyduğu acıdan çocuk bağırır diyor. anne karnından çıkar çıkmaz bağlamayı Resulullah Aleyhisselam buna bayırıyor. Ama bütün insanlar böyle, fakat gayra Meryem'e ve biniha. Ama Meryem ve oğlu İsa bundan hariç. Bu sadece ona has bir özellik. Yani Resulullah Aleyhisselam bile bundan istisna edilmemiş kardeşler. Bakın Bukhari'nin rivayetinde lafız şöyle. Diyor ki yat'unu şeytanu fi cembeyhi. Şeytan yeni doğan çocuğun iki tarafına dokunur, değer diyor. Bi isba'ihi, parmağıyla. Bir rivayette de iki parmağıyla. Şu yanlarına, şuraya. Böyle parmağıyla dokunur, değer diyor. Her bir kimseye. Ama bundan İsa ve annesi hariç. Hani bu rivayette sadece İsa geçiyor ama başka rivayetten annesinin de olduğunu anlıyoruz. İsa aleyhisselam hariç diyor bu rivayette. Çünkü şeytan diyor zehebe li yat'une, ona parmağıyla dokunup dürtmeyi istemiştir. Bunun için ona yaklaşmıştır ama fata'ane fil hicab. Parmağıyla nereye dürtmüştür? Örtüye. İsa ile keza Meryem aleyhisselamla onun arasında bir örtü kılınmıştır. O yüzden onun dürtmesi, dokunması onlara ulaşmamıştır. Allah bu ikisini korumuştur diyor. Böyle bir özellik. Hatırlarsanız Meryem aleyhisselamın annesi Hanne, Meryem aleyhisselamı doğurduğunda bir dua yapmıştı değil mi? Ne demişti? وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا. Ben bu çocuğu ve zürriyetini, zürriyeti derken İsa aleyhisselam, racim olan, kovulmuş olan şeytandan sana sığındırırım ya Rabbi dedi. Ne kadar mübarek bir kadın ki değil mi? Meryem aleyhisselamın annesi. Onun duasının bereketiyle hem onun çocuğu Meryem hem de torunu İsa aleyhisselamın böyle bir özelliğe sahip olmasına bu dua sebebiyle vesile oluyor. Şimdi kardeşler konumuza dönelim. Şimdi doğum oluyor. O derste anlattığım şekilde. Meryem aleyhisselam artık İsrailoğullarının yanına gidecek. Bakın Said bin Mansur'un ve İbn-i Asakir'in İbn-i Abbas'tan rivayet ettiklerine göre Meryem aleyhisselamın kavmine gitmesi hele hemen olmuyor. Yani doğurdu, hemen doğurdu, doğurmaz hadi hemen kavmin yanına. Yok. Bu rivayete göre 40 gün geçtikten sonra gidiyor. Doğuyor. Yani bir nifas süreci var kadınların doğumdan sonra yaşadığı. O nifasından temizlendikten sonra. O da en fazla 40 gün sürer. Yani bu 40 gün tam 40 gündür yani diye anlamamız gerekmiyor. Yani anlamamız gereken şu. Bu rivayete göre Meryem aleyhisselam bebeğiyle gitmeden önce birkaç gün İsa aleyhisselamla beraber yalnız kalıyor. O doğum yaptığı yerde. Hemen kavmin yanına gitmiyor. Şimdi zaman doluyor. Nereye gidecek? Kavmi nereye gidecek? Kudüs'e. Çünkü kendisi neredeydi kardeşler? Doğum içinde mi? Allah ne dedi? Mekanen kasiye, uzak bir yere gitmişti diyor. Kudüs'te bulunan Meryem insanların gözüne ayrılmak için uzak bir yere gitmişti. O uzak yer neresiydi? Yani İsa aleyhisselamın doğduğu yer neresiydi? Beytül Lahim değil mi? Ha, o da Filistin'de, Kudüs gibi Filistin'de bir şehir. Demişti ki burası Kudüs'ün 8-10 kilometre güneyinde bulunan bir şehir. Ve burada doğduğu için Hristiyanlar tarafından ziyaret merkezidir. Beytül Lahim yani o kadar önemli. İşte buradan çıkıp şimdi çocuğunu taşıyarak Kudüs'e gidecek. Peki şimdi bu çok sıkıntılı, bu zorlu durumu değil mi? Kavmine nasıl izah edecek? Ne diyecek de İsrailoğulları gibi çok sıkıntılı bir kavim anlayacak, onu tasdik edecek. Tamam doğru söylüyorsun diyecek. Sen zihin atmamışsın diyecek değil mi? Şimdi böyle bir endişe var. Bakın İsa aleyhisselam şimdi konuşmaya devam ediyor. Dedik ya 26. ayette kaldık. Şimdi oradan itibaren ayetleri okuyorum. Demiş ki فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا. Ey anneciğim eğer, şimdi gideceksin. Eğer insanlardan herhangi bir kimseyi görürsen ve o da sana benim hakkımda sorarsa, bu çocuk da nedir diye sorarsa, sakın o kimseyle konuşma. Şu sözle yetin ona. فَقُولِي ona de ki, ama ona de ki derken burada bizzat konuşma değil, dille kelam etme değil. İşaret yoluyla de ki ona, işaret yoluyla. İnni nezertu lirrahmani savma. Ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Nezertu. Adadım. Kendime bunu gerekli kıldım. Lirrahmani kime? Rahman'a bak. Geçen giderse dedim yine Allah Azze ve Celle'nin özellikle Rahman ismini zikretmişti. Melek Cebrail Aleyhisselam ona insan suresinde gelince ben Rahman'a sığınırım seninle demişti değil mi? Niye özellikle Allah Rahman ismini orada seçiyordu ve yine bak burada da aynı ifadeyi seçmiş değil mi? Yani benim gibi zayıf birisine rahmet edeceğini umduğum Allah. Yani bilmiyor onun Cebrail Aleyhisselam'ın değil mi olduğunu. İnsan suretine girmiş. Korkuyor ona kötülük edecek diye. Şimdi o erkek, o kadın kendisi zayıf olduğu için yani benim gibi zayıf birisine merhamet edeceğini umduğum Allah'a sığınırım demişti. Aynen bakın burada da çok zorlu bir duruma gelecek. O yüzden diyor ki benim gibi yani zayıf olan bir kavına rahmet edeceğimi umduğum Allah'a ben oruç adadım, savm adadım. O yüzden yani dua ederken o duaya uygun Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle dua etmek lazım kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin birçok ismi var ama bir şey istiyorsun Allah'tan ama o istediğin şeyle de pek alakası olmayan bir ismi zikrediyorsun. Ona uygun bir isim seçmek lazım. Allah'tan bir şey istediğin zaman, ondan sığındığımız zaman her ne istiyorsak buna dikkat etmek lazım. Bakın Meryem Aleyhisselam'ın da özellikle Rahman ismini seçmesinin sebebi bu. Bakın savma diyor değil mi? Savm normalde yani yemekten, içmekten, ilişkiden kişinin kendisini alıkoyması ama buradaki savmdan kasıt oruçtan lügat anlamı. Çünkü lügatta savm ne demek? Tutmak. Islatta yemekten, içmekten, ilişkiden kendini tutuyorsun. Burada ise kasıt ne? Konuşmaktan tutmak yani. Ben sukut orucu tutacağım yani. Bunu ben Allah'a adadım. Kesin olacağım. Dolayısıyla felen ukellimel yevme insiyye. Ben bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Ne şu taşıdığım çocuk hakkında ne de başkası hakkında hiç kimseyle konuşmayacağım. Niye kardeşler bugün kavmine giderken bununla emredildi? Yani kendisine atılacak zina töhmetini def etmek için konuşması değil de bak ey Meryem sen gideceksin kavmine şöyle şöyle söyle diye emredilmedi de susmaz emredildi. Değil mi? Normalde bak şunları şunları söyle. Böyle söylersen onların ithamını def edersin denmedi. Çünkü kardeşler tasdik etmezler ki. Koca Meryem Aleyhisselam gibi son derece sadık bir insan bile olsa İsrailoğulları gibi bir kavim asla onu yalanlamazlar. Ki zaten bu normalde öyle değil mi? Yani biliyorlar ki onun kocası yok. Kocasız bir şekilde çocuk getiriyor. Ve diyor ki bu kimseden değil yani. Bir erkeğe ben değmedim hala bu çocuk oldu. Yani bu çok büyük bir iddia. Öyle bir iddia ki sen buna iki değil. 10 tane şahit de getirsen kimse buna inanmaz değil mi normal şartlarda yani. O yüzden işte Meryem Aleyhisselam'ın bu töhmetten beri olması bu şekilde mümkün olmadığından bu kime bırakılacak? İşte İsa Aleyhisselam bırakılacak. O da yeni doğmuş çocuk. Konuştuğunda bu en büyük delil olacak ki Meryem tertemiz bir insan. Bakın kardeşler İsrailoğulları içinde bu bir ibadetti. Yani sukut etmek, konuşmaktan kişinin kendisini geri durdurması bu bir ibadetti kardeşler. Onların şeriatında bu vardı ama bizim şeriatımızda böyle bir şey yok. Bu nesk edilmiş. Ama o zaman böyle bir susma orucu diye bir ibadet var. Bizim şeriatımızda yok. Bizim şeriatımızda ne var? Hayırlı şeyler konuşmak var değil mi? Konuşacaksan hayırlı şey konuş. Dünyaya da ahirete faydası olan bir şey konuş. Eğer boş konuşacaksan olmaz. Bilakis boş konuşmamak, susmak eğer faydalı değilse söyleyeceğimiz, hayırlı değilse bu ibadettir. Ama İsrailoğullarında olduğu gibi yani hayırlı olsun hayırsız olsun, faydalı olsun faydasız olsun hiçbir şekilde konuşmadan durmak bu bizim şeriatımızda yok. Önceki şeriatta vardı ama bizim şeriatımızda nesk edildi. Evet. Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُمْ Meryem İsa'yı ellerinde taşıyarak kavmine getirdi. Büyük bir olay. Ama Meryem Aleyhisselam çok emin. O endişeli olan kadın İsa Aleyhisselam'ın bu sözüyle rahatladığı için hiç umursamadan kavmine diyeceğini zaten olacakları biliyor. Benim oğlum hepsini halledecek zaten. Zaten konuştuğunu bizzat görüyor İsa Aleyhisselam'ı değil mi? Konuştuğunu bizzat şahit olmuş. Yine konuşacak zaten. O yüzden hiç o korkusu olmadan kavmine tahmiluhu elinde taşıyarak getirdi diyor. İsrailoğulları onu böyle elinde bebek olarak görünce kalu dediler ki ya Meryem lekad ciddi şeyen feriyye sen gerçekten büyük bir münker getirdin. Senin bildiğimiz bir kocan yok yani. Nasıl oluyor bu iş yani? Sen resmen zina etmişsin. İsrailoğullarının burada ne kadar problemli bir kavim olduğunu görüyoruz değil mi? Daha kadını görür görmez hemen zina etmekle imtihan ediyorlar. Halbuki bir dur değil mi? Bir hemen hüküm verme. Bu kadın sıradan bir kadın değil ki. Bizzat sizin de çokça ibadet etmekle bildiğiniz, salih olmakla, tertemiz olmakla bildiğiniz bir kadın yani. Küçüklüğünden beri hep Mescid-i Aksa'da olan, hizmet etmiş ve ondan sonra da hep sürekli kendisi ibadet etmiş bir kadın yani. Bir durup bir hemen hüküm vermek, ona bir söz hakkı vermek gerekiyor değil mi? Ama hemen görür görmez onu böyle itham ediyorlar kardeşler. Sonra devam ediyorlar. Bakın ne demiş? Çok ilginç bir ifade geliyor şimdi. Ya uhte Harun. Ey Harun'un kız kardeşi. Ey Harun'un kız kardeşi. Yani Meryem Aleyhisselam'ın Harun diye bir erkek kardeşi mi var? Bakın Meryem Aleyhisselam'a hitap ediyorlar. İlk ey Meryem dediler. Şimdi ikinci hitap. Ya uhte Harun. Ey Harun'un kız kardeşi. Buradan kasıt ne? Nasıl? Yok o Zekeriya Aleyhisselam'dı değil mi? Harun Aleyhisselam. Yani Musa Aleyhisselam'ın abisi diyorsun. Yok. Şimdi söyleyeceğiz. O çok uzak bir görüş. Evet. Burada kardeşler Harun'dan kasıt İsrailoğulları arasında salih bir adam. İsrailoğulları içerisinde abidliğiyle meşhur bir kimse. Yani burada bizzat Meryem Aleyhisselam'ın erkek kardeşi değil. Burada uht kız kardeş diye tercüme ettiğimiz uht kelimesi yani benzer. Yani ey Harun'a salihlikte, ibadette, takvada benzeyen Meryem demek yani. Bakın şurada iki ihtimal var. Bunu niye söylüyorlar? Ya alay etmek için. Yani sen böyle biliniyorsun ama aynı Harun gibi çok abi salih biliyorsun ama yani öyle misin ki? Hani alay etmek için böyle söylüyorlar. O abid olan Harun'a benzetiyorlar. Alay kastıyla ya da alay kastı değil. Hani zina itham etmeden önce zaten bu şekilde biliyorlardı. Çok abid salih diye. İkisine de ihtimali olabilir. O yüzden kardeşlerim burada Harun'dan kasıt Musa Aleyhisselam'ın abisi olan Harun Aleyhisselam değil. Evet Harun Aleyhisselam'ın da Musa Aleyhisselam'ın da babasının ismi neydi? İmran. Meryem Aleyhisselam'ın da babasının ismi İmran değil mi? O yüzden buradan yani bazıları öyle bir tevil yapmış ama bu doğru değil. Çünkü ikisi arasında çok uzun bir zaman var yani. 1000 seneden fazla Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasında Meryem Aleyhisselam arasında 1000 seneden fazla zaman var. Bakın hatta bu şekilde anlayanlar bile olmuş Resulullah Aleyhisselam zamanında müşriklerden. Bakın İmam Ahmet, İmam Müslim ve başkaları rivayet ediyorlar. Muhira bin Şu'be diyor ki beni diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Necran ehline göndermişti. Necran inşallah bir sonraki derste onunla alakalı bir kısadan bahsedeceğiz. Necran yani Suudi Arabistan bugün sınırlarında bulunan bir şehir. Resulullah Aleyhisselam zamanında orada yoğunluklu olarak Hristiyanlar bulunuyordu. Zaten hani Âl-i İmrân suresini okuyoruz ya Zekeriya işte bunların kıssalarını okuyoruz ya o kıssalar o Âl-i İmrân suresinin o ayetler bu Necran ehlinin Resulullah Aleyhisselam'a gelmesi sebebiyle onunla tartışmaya girmeleri sebebiyle oluyor. İşte bu Necran ehline bu Hristiyanların yanına gönderiyor Mughira bin Şu'be'yi. O Hristiyanlar diyor ki ya sen ya uhte Harun diye ayet okuyorsun. Çünkü Meryem suresi Mekke'de inmiş bir suredir Meryem suresi. Ama Âl-i İmrân suresi ise Medine döneminde inmiş bir sure. O Necran ayetinin gelmesinden sonra iniyor. Bu ayet ise yani Meryem suresinde geçiyor. Siz okuyorsunuz ey Harun'un kız kardeşi diyor ama Musa İsa'dan önce. Dolayısıyla onun abisi Harun İsa'dan önce. Çok hamde fazla aralarında var. Nasıl oluyor bu iş? Mughira bin Şu'be diyor ki bunun üzerine diyor ben Resulullah Aleyhisselam'a gittim. Dedim ki ya Resulullah ben bu ayeti okudum. Onlar da bana dedi ki ya nasıl Harun'un kız kardeşi oluyor? Resulullah Aleyhisselam bana dedi ki onlara şunu haber etseydin ya şunu söyleseydin ya onlar kendilerinden önceki nebiler ve salihlerin isimleriyle isimleniyorlardı. Burada Harun'dan kasıt evet o Harun Aleyhisselam diye bir peygamberleri olduğu için İsrailoğulları onlardan geliyor. O peygamberlerle ve içlerindeki salih insanların isimleriyle isimlenirlerdi. O yüzden buradaki Harun o peygamber değil onların kavminden biri adam. Ya Resulullah Aleyhisselam bizzat zaten böyle tevil ediyor. Ama şöyle bir görüş de var. Şeyh Sa'di biliyorsunuz. Meşhur müfessir. İbn-i Uthaymin'in hocası. O diyor ki yani bu Harun'un kız kardeşinden kasıt zahiren anlaşılan Meryem'in bizzat kardeşiydi. Yani Meryem Aleyhisselam'ın demek ki böyle Harun adında bir erkek kardeşi varmış. Böyle de bir görüş. Allah alem bir savam. Evet devam edelim şimdi. Ey Harun'un kız kardeşi diyor. Mâ kâne ebûki imrâ sevûn. Senin baban İmran kötü bir adam değildi ya. O zinakar bir adam değil ya da böyle çirkin, genel olarak rezil işler yapan bir adam değildi. Hatta İmran değil mi? Bir görüşe göre peygamber idi hatta. Meryem Aleyhisselam'ın babası. Çok böyle salih bir insandı. Peygamber olduğunu farz etmesek bile. وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيَّ Senin annen de zinakar bir kadın değildi. Yani annen baban böyle olduğu halde bu iş nasıl senden sadır oldu? Sence böyle çok tertemiz, salihlikle, ibadetle bilinen bir evden geliyorsun yani. Bak görüyor musun? Yani Meryem Aleyhisselam'ın yetiştiği ailenin böyle herhangi bir aile olmadığını, saygın bir aile olduklarını bilmelerine rağmen İsrailoğulları sanki kesin zina etmiş gibi niçin baban ve annen gibi iffetli olmadığın, onların yüz karası olduğunu hemen dediler. Biliyorsun bak böyle çok temiz bir, çok şerefli bir, Kur'an'ın bile Âl-i İmran diye ifade ettiği bir aileden geldiğini biliyorsun. Ve böyle bir kadın hemen niye itham ediyorsun? Bir dinle bakalım, bir dur, sabret. Ama işte İsrailoğulların problemini işte burada da görüyoruz. Böyle şerli bir kavim işte. Bu sözler karşısında tabii Meryem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye adakta bulunmuştu değil mi? O yüzden konuşmuyordu bu sözleri karşısında. Yani çok zor bir durum değil mi? Bir kadın için yani özellikle. Her ne kadar da yani olacakları bilse bile ama sonuçta insan yani çok sıkıntılı bir an. Ne yaptı Meryem? Feşaret ileyhi. İsa Aleyhisselam'a işaret etti. Hani o elinde kundağa sarılı bir vaziyette olan İsa Aleyhisselam'a şöyle işaret etti şöyle. Yani diyor ki yani ona sorun. Onunla konuşun yani. Size durumun hakikatini haber verecek. İhsan ettiğiniz gibi değil diye konuşmadan böyle kundakta ki İsa Aleyhisselam'a işaret ediyor. Kal diyorlar ki İsrailoğulları keyfe nukellimu men kâne fil mehdi sabiyye. Ya da kundakta bir çocuk senin sütünden hemen yani böyle bir süt bebesiyle mi biz konuşacağız? Nasıl konuşalım yani? Diye böyle güldüler. Alay etmeye başladılar. İşte o an Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı konuşturdu. Ve bakın İsa Aleyhisselam neler söylemiş. Kale dedi ki İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Subhanallah. O yaştaki bir çocuk bu sözü söylüyor. Kale inni Abdullah. Bak ilk söylediği söz daha birçok şey söyleyecek. İlk söylediği söz ben Allah'ın kuluyum. Yani ben de ilah olmayı gerektirecek, ilah olmayı hak edeceğim bir vasıf yok bende yani. Ama Hristiyanlar ne diyorlar? Birazdan sözlerini söyleyeceğiz. İlahlaştırıyorlar onu. Hani bakın ta o zaman İsa Aleyhisselam'ı Allah konuşturarak gelecekte olacakları işaret ediyor. İlk bab böyle söylüyor. Ben Allah'ın kuluyum. Allah Azze ve Celle geleceği biliyor. Hristiyanların İsa Aleyhisselam hakkında ilahlaştırıcı sözler söyleyeceğini elbette ki biliyor. O yüzden İsa Aleyhisselam bakın konuşturmaya başlayınca ilk ben Allah'ın kuluyum. Bende öyle rububiyet sıfatları yok. Tapılmaya, ibadet edilmeye hak edecek bir özellik yok bende. Ben de sizin gibi bir kulum. Diğer insanlar gibi yaşayıp öleceğim. Bakın bu İsa Aleyhisselam'ın konuşması onun çok önemli mucizelerinden olmasına rağmen bugün İncil'lerde kardeşler değil mi? Hristiyanların İncil'leri var. İnşallah ilerleyen derslerimizde biraz onlardan bahsedeceğiz. Yani Hristiyan İsa Aleyhisselam'dan sonra Hristiyanlığın tahrife girmesinden biraz bahsedeceğimiz zaman İncil'lerde bundan hiç bahsedilmez. Mesela İsa Aleyhisselam'ın inşallah öbür derse anlatacağımız mucizelerinden bahsedilir. Ölüleri diriltmesinden falan. Ama İncil'de mesela İsa Aleyhisselam'ın bu kavmine karşı konuşma mucizesi zikredilmez. Hristiyan papazlar, rahipler bunları İncil'den hasfetmiştir. Çünkü niye? İddialarını iptal ediyor değil mi? Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu dolayısıyla ilah, ibadet edilen bir insandır diyorlar. O yüzden bu iddialar çakışacağı için İncil'de bakın bu mucizenin yeri yok. Halbuki çok önemli bir mucize. Aslında yer alması lazım. Sonra bakın devam ediyor İsa Aleyhisselam. Etaniyel kitab. Allah bana kitabı verdi. Kitaptan kasıt ne? İncil yani. İncil'i verdi. Allah Allah. Yani daha bebekken Allah Azze ve Celle ona İncil'i mi veriyor? Nasıl anlayacağız kardeşler? Etaniyel kitab. Bak bana İncil verecek değil. Bana İncil verdi. Nasıl yani? Yani evet ama bana verdi diyor yani. Şimdi birisine hitap ediyor. Onlar bunu duyuyor. Onlara diyor ki bana Allah verdi diyor. Etaniye. Verecek demiyor mesela. Yani geleceğe itibarla İsa aleyhisselam bunu söylüyor. Burada evet laf sen verdi demek ama nasıl anlaşılması gerekiyor? Bana verecek. Peki niye Kur'an böyle bir ifade kullanmış? Direkt mesela bana verdi ile bana verecek diye de kullanabilir değil mi? Bakın Kur'an'da buna benzer başka ifadeler de var. Yani Allah Azze ve Celle gelecekte olacak olan bir şeyi mazi fiille, geçmiş zaman kipiyle de getiriyor. Niye? Çünkü bu kesin olacak da ondan dolayı. Allah Azze ve Celle'nin bunun olmasına hükmediyorum, bu olmasını istiyorum. İleride bu olacak diye hükmettiği şey mutlaka kesinlikle olacaktır değil mi? O yüzden bana verdi demek ki bana kesin verecek. Çünkü olmuş olan bir şeyi kimse inkar edebilir mi? Olmuşum, kesin olmuş yani. O yüzden Kur'an'la buna benzer ifadeler var. Bu Kur'an'ın usubudur kardeşler. Mesela bak örnek vereyim. Kıyametten bahsederken Allah diyor ki وَنُفِخَ فِي السُّورِ Sura üfürüldü. Üfürüldü mü? Bak nufika. Üfürüldü diyor. Ama üfürülecek. Sura üfürülecek ve fasaika öldü. Men fis semavati ve men fil ard. Göklerdeki verdeki herkes öldü. Ancak Allah'ın dikleri müstesna. Thumme nufika fi ukhra. Sonra bir daha üfürüldü. Ve bir de insanlar hemen kalktılar böyle etraflarına baktılar. Bak hep geçmiş zaman kimini gösteriyor değil mi? Bu kıyamet öyle olacak kesin olan bir şey ki. Sanki olmuş da kimsenin inkar edemeyeceği kadar açık bir şey. O yüzden burada da aynı usulü görüyoruz. Yine bakın aynı kiple gelecek hep devamı. Bana kitabı verdi. Ve cealeni nebiyya. Beni nebi kıldı. Yani beni nebi kılacak demek yani. İsrailoğullarına gönderilen en son nebi değil mi? Binlerce nebiler gönderilmiş. Anlattık işte değil mi? Ta İbrahim Aleyhisselam'dan, Yakup Aleyhisselam'dan itibaren kaç dersi anlatıyoruz? Bir sürü peygamberler geldi. En son peygamber İsa Aleyhisselam. Ve cealeni mübareken eynemâ kunt. Subhanallah. Ben nerede olursam olayım. Bak. Nereye girersem gireyim. Allah beni mübarek birisi kıldı. Yani nübüvvetin yanında bana peygamberlik de verdi. Ve beni mübarek bir kimse kıldı. Hayrı çok, bereketi çok birisi kıldı. Bak nerede? Eyneme kut. Nerede bulursam bulayım. Nereye girirsen gireyim. Bereket benimle birlikte. Hayır, fayda benimle birlikte. İnsanlar benden faydalanır. Benle kim otursa, bana kim iman etse ona bereket ulaşır. Allah beni böyle birisi kıldı. Hani bereketin kendisi yani o insan bereket dolu yani. Nereye girse orası bereketleniyor. Kim onunla oturup kalksa bereketleniyor kimse. Subhanallah. Zaten önceki derste söylemiştik. Mesih. Değil mi? İsa Aleyhisselam'ın lakabı. Niye Mesih denmişti? Birkaç görüş nakletmiştik. Bu görüşlerden birisi de neydi? Mesih çünkü özellikle İbranice'de mübarek anlamına geliyor. Mübarek. Allah onu çünkü bereketli kılmış. Evet. Devam ediyor. وَاَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ Ben yaşadığım sürece Allah bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi vasiyet etti. Bak subhanallah. O çocuk yani annesinin kucağında bunları söylüyor. Yani düşünsenize oradaki insanlar değil mi? Nasıl ürkmüşlerdir yani. Böyle hem itham ediyorlar. Küçük bir çocuk konuşunca bu acayip hani kalbe müthiş korku salacak olan bir şey yani. Bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Yani ben büyüyünce Rabbimin bu vasiyetini yerine getireceğim mutlaka. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ Ve Allah beni aynı zamanda anneme iyilikte bulunan birisi kıldı. Babası olmayacak sırf annesi diyor. İnşallah öbür derste, daha sonraki derste okuyacağız. Yahya Aleyhisselam'ın özelliklerinden bahsederken aynı ifade Yahya Aleyhisselam için de geçiyor. O Yahya ki diyor annesine babasına iyilikte bulunan birisiydi. Ama annesi babası diyor. بِوَالِدَيْهِ diyor. Burada ise بِوَالِدَتِ Anneme yoksa burada İsa Aleyhisselam babası olsaydı elbette buna babası da girer. Zaten Yahya Aleyhisselam kısasında bu bahsediliyor. Beni anneme iyilik yapan birisi kıldım. Ne demek? Yani ben asla anneme en ufak bir şekilde eziyet etmeyeceğim. Ne sözlü ne de fiili. Eziyet çeşitlerinden hiçbir çeşit benden sadır olmayacak. Hiçbir zarar çeşidi anneme karşı benden sadır olmayacak. Allah Azze ve Celle bu ahlak hepimize nasip etsin. Anne babanın ne kadar üstün olduğunu değil mi? Kur'an ayetlerinden ve hadislerden biliyoruz. Ama maalesef özellikle bu bizim nesil yani ve bizim çocuklarımız bu konuda büyük bir taksirat içerisinde genel olarak insanlara bakıyoruz ki. Ama mesela bizim babalarımız babalarına yani dedelerimize çok saygılılar. Çok değil mi? Efendi bir şekilde hareket ediyorlardı. Ama maalesef bizim neslimiz ve bizim çocuklarımızda bunu görmüyoruz yani genel olarak Anneye karşı, babaya karşı büyük bir saygısızlık, edepsizlik, kalp kırma, onu üzme, eziyet etme var. Bu da zaten kıyamet alametleri olarak Resulullah Aleyhisselam tarafından sayılmış yani. Anne babaya karşı gelmek, ona isyan etmek kıyamet alametlerindendir. Sonra Tirmiz'e geçen bir hadisti bu, hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra da şey diyor, yine kıyamet alametlerinden birisi de sıla-i rahimin kalkması, yani yakınlarla iletişimin kalkması, yakın olmayan uzak arkadaşlarla böyle beraberlik, iç içelik olması. Bu Tirmiz'e geçen bir hadise. Hakikaten öyle olmamış mı? Anne baba zaten sıla-i rahimin en üst başında gelir. Anne babaya böyle karşı gelinecek diyor hadiste. Şimdi onun metnini almadım da yani yeri gelmişken aklımdakini söyleyeyim. Hem de insanlar yakınlarına karşı sıla-i rahimi bozacaklar. İlişkiyi, bağlantı kesecekler. Değil mi? Amcanızla, dayınızla, o amcaoğullarıyla, teyzeoğullarıyla ne zaman en son görüşürsünüz? Ama kendisiyle akrabalık bağı olmayan uzak insanlar ki hepimiz birbirimizden uzak insanlarız. Ama onlarla ise iyi olacaklar diyor. Tirimize geçen bir hadis. Kıyamet alameti. Evet. Dengeler değişmiş işte bu zaman. Ahir zamanda yaşıyoruz. Her bir şekilde bir dengesizlik var. Evet, beni böyle kıldı. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا Ve beni cebbar kılmadı. Yani insanlara zulmeden, insana karşı kibirlenen, insanları azarlayan birisi kılmadı. Bilakis Allah beni Allah'ın kullarına, Müslümanlara karşı mütevazi kıldı. Allah bu ahlaklı ahlaklama nasip etsin. Bak, kardeşine karşı kibir yok. En ufak bir şekilde zulmetmek yok. Ona karşı azarlama, kınama yok. Bilakis onlara karşı mütevazi kıldı. Şakiyen beni şakiy de kılmadı. Yani Rabbime karşı isyan eden, masiyetler işleyen birisi de kılmadı. Bilakis Allah beni kendisine itaatkar, boyun eğen birisi kıldı. Hakikaten de İsa Aleyhisselam söylediği gibi hayatı boyunca aynı bu anlatılan şekilde olmuştur. Sonra İsa Aleyhisselam diyor ki, bakın hala konuşma devam ediyor. Ne acayip bir şey değil mi ya? O insanlar bunu dinliyor. Ne hale girmişlerdir yani. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُوا وَيَوْمَ أَمُوتُوا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّ Doğduğum gün, öldüğüm gün ve kabrimden diri olarak diriltileceğim, kaldırılacağım gün bana selam olsun. Doğduğu güne, öldüğü güne ve diriltecek güne selam söylüyor. Subhanallah. Yani bu olan kasıt ne? Yani bu zamanlarda benim için selamet Allah kılmıştır. Allah beni tam güvende kılmıştır. Ne zaman? Bir, doğduğum gün. Az önce de dedik, şeytan ona yaklaşamamış. Değil mi? Şeytan ona yaklaşamamış. İkincisi, öldüğüm gün. Kabir fitnesi sorgusuna çarpılmayacak. Onu ölüm için ruhunu almaya gelecek olan melekler, güzel yüzlü melekler olacak. وَيَوْمَ اُبَعَثُ حَيَّ ve kabirden dirilteceği gün. Yani kıyamet gününün korkularından emin olacağım. Cehenneme girmeyeceğim. Cennet ehlinden olacağım demek. وَالسَّلَامِ Selamet. Bu zamanlarda benim için selamet vardır. Güven vardır Allah tarafından. Evet. Dediğimiz gibi yani bu buraya kadar yani 32 ve 33 ayetlerdeki ifadelerin bir benzeri Yahya için de söyleniyor. Yahya Aleyhisselam için de söyleniyor. İnşallah geri gelince onu okuyacağız. Evet. Sonra bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, şimdi sözü Allah Azze ve Celle alıyor. ذَٰلِكَ İşte ey Muhammed sana bu anlattığımız var ya, İsa bunu Meryem, Meryem oğlu İsa'dır. Onun hakkında haber verdiğimiz şeyler var ya, onun ve annesi hakkında haber verdiğimiz şeyler var ya ey Muhammed. قَوْلَ الْحَقْ Kesin haberdir. Hiçbir şüphe olmayan doğru haberlerdir. Şu anlattıklarımız hiç hakkında şüphe edilmeyen bilgilerdir. Bu dersimize kadar okuduğumuz bilgiler kesin kardeşler bununla yaşanmış. Ama bu hak söz, bu anlattıklarımız öyle bir ki, öyle şeyler ki اَلَّذ۪ي ف۪يه يَمْتَرُونَ Yahudiler ve Hristiyanlar. Bu anlattığımız hak sözün doğruluğunda şüphe etmektedirler diyor. Onlar kesin hak ama onlar şüphe ediyorlar. Farklı farklı iddialar var, birazdan söyleyeceğim. Hiçbir ilme, kesin bilgiye dayanmıyor. Tahminleriyle böyle insanlarla tartışmaya giriyorlar. O böyle de şöyle de neler söyleyeceğini anlatacağız. O yüzden ey Muhammed onların bu şeklerine, tahminlerine, küfürlerine iltifat etme. Doğru olan budur. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ Asla Allah'ın herhangi bir çocuk edinmesi Allah için yaraşmaz. Bu Allah için asla doğru olmaz. Hiç Allah çocuk edinir mi? Subhane. Allah bundan münezzehtir. Hem çocuktan, hem kendisine ortak olmasından, hem kendisine bir şeyin benzemesinden münezzehtir. Allah hiçbir şeye benzemez. Ortağı yoktur, çocuğu yoktur. Sonra Allah bakın nasıl çocuk edinsin yani bunun makul olmadığını bakın şimdi söylüyor. Niye çocuk edinmez? Nasıl edinsin Allah çocuk? اِذَا قَضَى اَمْرًا O Allah ki herhangi bir şeyin olmasına hükmettiği zaman فَاِنَّمَا يَقُلْ لَوْ كُنْ فَيَكُنْ ne der ona? Ol der ve oluverir. Bak bu ifade görüyor musun? Üç dersemde de geçiyor. Değil mi? Zekeriya aleyhisselam şaşırdı. Ya Rabbi nasıl Yahya aleyhisselam bana vereceksin? Aynı ifade geçti. Meryem aleyhisselam nasıl benim çocuğum olacak? Aynı ifade. Bak burada da yine aynı ifade görüyor musunuz? Kaç kere Allah böyle adem böyle kafamıza çiviler gibi aynı ifadeyi koyuyor. Allah bu şuurda yaşamayı bize nasip etsin. Öyle bir iman yani. Evet biliyoruz ama bir de yakini iman. Allah azze ve celle herhangi bir şey olması hükmettiği zaman hiçbir şey onun önünde duramaz. Sebepler durur. Der ki kun, ol, feyekun hemen olur. O yüzden bu güdüyle Allah azze ve celle dua etmek lazım. Olmaz diye bir şey yok. Bu nasıl olacak, bu çok zor falan deme. Her şey Allah azze ve celle ister. Samimi şekilde istersen Allah karşı da yapman gereken sorumluları yaparak tabii ki duana icabet edilmesine engel olan şeylerden birisi günahlarındır. Allah karşı samimi olarak ona karşı günah işlemeden Allah'tan bir şey istersen Allah buna gücü yeter. O ol derse olur dersen mutlaka Allah onu gerçekleştirir. Eğer hakkında hayırlıysa ve hayırlı zamanda gerçekleşir. Mutlaka mutlaka olur yani. O zor dedi imkansız dediği şey mutlaka olur. Şimdi nasıl yani bununla ne alakası var şimdi çocuk Allah edinmezle ne alakası var bunun? Yani Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir zattır yani. Ne çocuğa ne de başkasının yardımına ihtiyacı yok ki. Bir şeyin olması hükmettiği zaman hemen ol der ol ver. Bilakis Allah'ın dışındaki her şey Allah'a muhtaç. Böyle bir varlık. Herkesin kendine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir varlık nasıl yani çocuk edinsin ki kendisine ihtiyacı varmış gibi. Değil mi? Bu yüzden ifade var. Bakın bir de şöyle de anlayabiliriz. Yani Allah İsa Aleyhisselam'ı da her şeyde kun sözüyle yarattı. Hiç kun sözüyle yarattığı bir şey onun oğlu olabilir mi ya? Nasıl saçma bir şey değil mi? Yani oğlu olması için başka şeyler olması lazım. Ama Allah kun dedi oldu hemen İsa'nın oğlu verdi. Böyle bir insan nasıl yani Allah'ın olabilir? Tabii ki Allah'ın kuludur o. Bakın şimdi ayette devam ediyor. Şimdi İsa Aleyhisselam tekrardan sözü oluyor kardeşler. Bak İsa Aleyhisselam sözü az önce bitmedi. Allah sadece bir ara not olarak bunları söyledi. Şimdi tekrardan İsa Aleyhisselam bakın yine konuşmaya devam ettiğini söylüyor. Demiş ki İsa Aleyhisselam kavmine yine. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yani beni bak sakın ilahlaştırmayın. Subhanallah görüyor musunuz? Yani çünkü Hristiyan ki zaten değil mi? Dediğimiz gibi en çok tabisi olan bir din. Geleceği bildiği için bak ta o zamandan onları ilahlaştırdığı İsa Aleyhisselam bunu da söyletmiş. Allah sizin Rabbiniz olduğu gibi benim de Rabbim ya. Beni de yaratan, rızıklandıran, idare eden Allah Azze ve Celle. Böyle olduğu için fe'budu sadece ona ibadet edin. Ondan başkasına ibadet, bana ibadet etmeyin sakın. Aynı ben de sizin gibi bir kulum. Hâzâ sırâtun mustakîm. İşte bu söylediğim itikat ve sadece Allah Azze ve Celle ibadet edilmesi, ondan başkasına ibadet edilmemesi işte bu dost doğru olan yoldur. Bu sizi Allah'a, onun rızasına ulaştıran yoldur. Böyle inanın, böyle davranın. İşte kardeşler İsa Aleyhisselam burada konuşması bitiyor. Ve konuşma çağına gelene kadar İsa Aleyhisselam normal çocukların konuşma çağına geleceği zamana kadar bir daha konuşmuyor. İlk doğar doğmaz annesine söyledi ve bir de şimdi kavmine karşı konuştu. Ondan sonra da bitti daha konuşması yok kardeşler. Şimdi bakın ayetlere devam edelim. Allah Azze ve Celle diyor ki yani İsa Aleyhisselam büyüyecek. Öbür derste inşallah davetinden bahsedeceğiz. Mucizelerini anlatacağız. Ama şimdiki ayeti anlamak için ömrü katip olarak söylüyorum. İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği bu insanlar, İsrailoğulları diyor, zamanla saparak farklı gruplara ayrıldılar diyor bakın. Diyor ki ayette bak hemen devamlı. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Onların arasından yani İsrailoğullarından hizipler, fırkalar ihtilaf etti. Kim bu fırkalar? İsrailoğullarından kimler türedi kardeşler? İki fırka. Bir Yahudiler, bir de İsa Aleyhisselam. İsrailoğulların olduğu için Hristiyanlar. İsrailoğulların arasından hizipler, fırkalar yani Yahudi ve Hristiyan fırkaları ihtilaf etti. Ne konuda ihtilaf etti? İsa Aleyhisselam ve annesi hakkında. Farklı gruplara ayrıldılar. Kimisi aşırı gitti. Bakın Allah bu ayette buna işaret ediyor. Yani bu konuşmadan hemen sonra olan bir durum anlatmıyor. İsa Aleyhisselam büyüyor, tebliğ ediyor. Tebliğden sonra, çekip gittikten sonra insanlar böyle bölündüler. Kimisi onun hakkında çok aşırıya kaçtı, kimisi de tam tersi. Yahudiler ne dediler kardeşler? İsa Aleyhisselam için. Bakın hep Yahudilerin hala da itikadı böyledir biliyor musunuz? Şimdi sen söyleyeceğiz. Bu mucize gerçekleştikten sonra İsrailoğulları yine sen zinakarsın demeye devam ediyorlar. Ne kadar pis adamlar ya. Bakın hala da onların itikadları böyle. Resulullah Aleyhisselam zamandaki Yahudiler de böyle inanıyordu. Şimdiki Yahudiler de böyle inanıyor. Ne diyorlar? Meryem zinakar bir kadındır. Haşa, zina etmiştir. Ve onun çocuğu İsa zina çocuğudur. Bir de kimin çocuğu diyorlar biliyor musun? Yusuf'un çocuğu diyorlar. Yusuf yani o zaman da marangoz olan bir Yusuf var. Yusuf en Neccar diyorlar. Bu Meryem Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu. Marangoz olduğu için Neccar diyorlar. Zekeriya Aleyhisselam da zannediyor mesela şeydi belki de beraber çalıştılar Allah alem. Böyle inanıyorlar kardeşler. Yani Meryem onunla zina etti, teyzesinin oğlu zina etti diyorlar. Ki bakın Nisa suresinin 156. ayetinde Yahudilerin bu sözünden bahsediyor. O bi kufrim ve kavlim ala Meryem'e buhtanen azime. O Yahudiler Meryem'e büyük bir iftira, yalan iftirasında bulundular diyor. Bir de ne dediler kardeşler İsa Aleyhisselam için? Zina çocuğu dediler. Annesine de zinakar dediler. Bir de İsa Aleyhisselam için bir vasıfları daha var. Hatta namazda ayette de okudum onu. İnşallah öbür derste zikredeceğimiz mucizeler için kızdan konuşması aslında bir mucizedir de. Ne dediler? Hâdâ sihrun mubîn. Evet. Büyücü. O bir sihirbazdır dediler. İlla bir kılıf buluyorlar yani. Bir de sihirbaz yakıştırmasını bir peygamber için daha söylemişlerdi. Yok. Yahudiler. Yok. Musa Aleyhisselam zaten onlar için büyük bir peygamber zaten. Nasıl? Güzel. Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam için de anlatmıştık değil mi bu dersi? O bir sihirbaz kraldı diyor. Yani nebi değil. Ona Allah Azze ve Celle nübüvvet vermemiş. O bir kraldı ama sihirbaz bir kraldı. Sihirle büyüyle böyle çok büyük bir hükümdar oldu diye. Hem İsa Aleyhisselam'a sihirbaz diyorlar Yahudiler. Hem de Süleyman Aleyhisselam'a. Ama mesela babası Davud Aleyhisselam'ı çok severler. Yahudiler çok severler ama Süleyman Aleyhisselam'ı hiç sevmezler. Evet. Bakın bir grup böyle. Diyor ya hizipler, gruplar böyle ihlaf etti. Yahudiler böyle dedi. Hristiyanlar da tam tersi çok aşırı kaçtılar. İnşallah Hristiyanların itikadlarıyla alakalı açıklama yapacağım. Öbür ders dedim ki Hristiyanlık yani tarif edildiği zaman nasıl inanıyorlar tam olarak. Kısacası söylemek gerekirse yani işte Hristiyanlar da kendi içinde çok farklı farklı grup. Kim Hristiyanlar dedi ki bak ihtilaf el ahzab diyor ya gruplar ihtilaf etti. Kimi Hristiyanlar var o Allah'ın ta kendisidir dediler. Bak böyle bir inanç var. Yani İsa Allah'ın ta kendisidir. Kimisi diyor İsa Allah'ın oğludur. İşte kimisi de özellikle teslis inancını öne çıkartıyor. Teslis, üçlü ilah inancı. Baba, oğlu, ruhu, kudüs. Ama bu da çok ilginç yani. Bunun nasıl anlaşılması gerektiğinde onlar bile ihtilaf içindeler. Yani anlaşılması biraz zor bir mesele. Geri gelince inşallah anlatırım kısacası. Bir de bak. Bunlar İsa Aleyhisselam hakkında söyledikleri Hristiyanların. Farklı farklı dediğim gibi mezhepleri var. Meryem Aleyhisselam için de bir şey söylüyorlar. Meryem haşa diyorlar Allah'ın zevcesidir. Haşa. Dolayısıyla şimdi Allah'ın zevcesi ve Allah'ın oğlu dedikleri için İsa Aleyhisselam'a Meryem Aleyhisselam'a ilah diyorlar kardeşler. Onlar Tanrı'ya ibadet edilen kimselerdir diye onları mabut olarak görüyorlar kardeşler. Bir de bak bazı alemlerin bir çıkarımını söyleyeyim size. Hani ben geçen gün derslerimde söylemiştim ya Kur'an'da ismi zikredilen tek kadın Meryem Aleyhisselam'dır dedik değil mi? Niye sırf Meryem Aleyhisselam zikrediliyor, başka bir kadın zikredilmemiş Kur'an'da? Bir iki hikmetini söylemiştim o dersimde. Bazı alemler bakın bir hikmetin de şu olduğunu söylüyorlar. Hristiyanların o Allah'ın zevcesiydi, eşiydi sözüne reddiye olarak. Çünkü Allah'ın eşi olsaydı Allah ismini zikreder miydi? Sen insanlar arasında karının ismini böyle zikreder misin? Değil mi? Sübhanallah. Güzel bir çıkarım. O yüzden Allah özellikle Meryem, Meryem diye sırf onun ismini zikretmiş. Hristiyan red diye. Benim eşim olsa ben Meryem diye zikreder miyim? Sen zikrediyor musun? Ya Allah Kur'an'a muhatap olan insanlara böyle bir işarette bulunuyor diye bazılar böyle bir hikmet çıkartmışlar. Güzel. O yüzden yani bu ayette işaret ediyor kardeşler. Hristiyanlık, Hristiyanlar yüzlerce bakın yüzlerce dini gruplara, çeşitli mezheplere bölünmüşler biliyor musunuz? Bakın ilgili kaynaklara göre diyorlar inanç gruplarının, Hristiyanlık inanç gruplarının sayısı 600'e kadar çıkıyormuş. Bak ayette ihtalef el ahzab. Hizipler, gruplar İsa hakkında ihtilaf etti diyorlar subhanallah. Ayet bunu ifade ediyor. Hatta bak bir nakilde bulunuyor, bir kitapta geçen bir nakil. Diyor ki yeryüzünde başka hiçbir din, yeryüzünde başka hiçbir dinin mensupları Hristiyanlar kadar farklı inanç fırkalarına ve din savaşlarına girmemişlerdir diyor. Son ayeti okuyayım inşallah, sonra dersimi bitireyim. 37. ayet okuyoruz. Allah Azze ve Celle yani bu Yahudilerin ve Hristiyanların İsa ve annesi hakkındaki sözlerinin batıl olduğunu ifade etme sadedinde diyor ki فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا. İşte bu kafirlere veil vardır. Neyden dolayı? مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ. Hani korkusu, şiddeti, sıkıntısı büyük olan bir güne, yani kıyamet gününe şahit olacakları için, böyle bir günü görecekleri için bu kafirlere, işte bu İsa ve Meryem hakkında bu iddiaları bulunan bu kafirler için veil vardır. Yani veil kelimesi kardeşler Kur'an'da değil mi? Başka yerlerde de geçer. Azap kelimesidir. Tehdit kelimesidir. Onlar için helak vardır. Onlar için azap vardır demek yani. Bu söyledikleri sözler sebebiyle. O yüzden kardeşler buradan da görüyoruz ki Hristiyanlar İsa Aleyhisselam ve Meryem Aleyhisselam'ı çok yüceltiyorlar değil mi? Göklere çıkartıyorlar. Biz tam onlara tabiiz diyorlar. Demek ki o zaman kardeşler bir kimseyi yüceltmek, onu göklere çıkartmak, ona tam bağlı olduğunu söylemek gerçekten de o kişinin yolunda gidildiğini mi gösterir? Yani Hristiyanlar öyle söylüyor ama biz ona tabiiz. Hatta onu biz ilah edinmişiz diye çok övüyorlar. Ama asla İsa Aleyhisselam onlardan razı olmayacak. Kıyamet günü onlardan şikayetçi olacak. Bugün de yine Nebi Aleyhisselam başta olmak üzere. Değil mi? Böyle Müslümanların liderleri içinde aynı durumu görüyoruz. Nice kendisini İslam esmeden kimseler var. Nebi Aleyhisselam için ölürüm, canımı veririm, o benim peygamberim diye hatta böyle çok aşırı gidenler bile var. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda mı? Değil. Küfre girmiş, şirke girmiş, bidatlar, hurafeler işliyor. İşte Abdülkadir Geylani'yi çok seviyoruz. Biz Kadir tarikatından diyorlar. Ama Abdülkadir Geylani kendisi hakkında öyle inanıldığını görse bu insanların. Abdülkadir Geylani işte öyle birisidir ki Cübbeli Ahmet ve başkaları diğer sufiler diyorlar ya. Bir seslensen hemen işitir. Allah ona böyle bir güç vermiş. Nerede olursan ol, karada denizde olursan medet ya Abdülkadir Geylani desen hemen işitir. Hemen sana yardım eder. Abdülkadir Geylani kendisi hakkında böyle inanıldığını görse bundan razı olur mu? Ya da mesela işte İbn-i Teymiye değil mi? Mesela Selefiler. Kimi Selefiler var böyle son derece aşırı, herkese kafir diyen. İbn-i Teymiye bunları görse, ya siz ne diyorsunuz? Yani onlara hariciler. Ya tam tersi, böyle işte günümüz tağuti sistemleri böyle Müslüman gören, yöneticilerini Müslüman gören, onlara kaç ayıklaması caiz değildir diyen. Kimi İbn-i Teymiye'yi imam gören Selefiler var. Telefi dediğimiz, günümüzün mürciyeleri diyebileceğimiz. O yüzden yani birisini sevmek, onun kitaplarını nakil yapmak falan ona tabi olduğunu elbette göstermez. Hristiyanların örneğinde bunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. İsa Aleyhisselam böyle konuşuyor ya şimdi. Yani tekrar kısımda deneyi öğrendim şimdi. Bu konuşmadan sonra iman ediyorlar mı İsrailoğulları? Yani apaçık mucize ya değil mi? İkiye ayrılıyorlar. Yok. Herkes iman etmiyor. Kimileri İsa Aleyhisselam'ın annesini tasdik ediyorlar. Evet sen zina etmedin diyorlar. Ama İsrailoğullardan kimileri hala ona zina fırsatında bulunup İsa Aleyhisselam'ın zina çocuğu olduğunu söylemeye devam ediyorlar kardeşler. Ve kardeşler İsa Aleyhisselam her doğan çocuk gibi yavaş yavaş büyüyor. O da bizim gibi böyle bir anda böyle büyümüş, hemen peygamberliğe atılmış bu konuşmadan sonra değil. Aynı bizim gibi yavaş yavaş büyümüş, annesinden emmiş. Böyle bir çocuk olarak devam ediyor büyümeye. Bir zaman sonra kardeşler bu Yahudiler, bu iman etmeyen hala zina çocuğu olmakla itham eden bu İsrailoğullarından Yahudiler İsa Aleyhisselam'a zarar vermek istiyorlar. Hatta dönülüyor ki öldürmek istediler İsa Aleyhisselam'ı. Ona ve annesine yönelik ciddi baskıları, tehditleri vardı. Bu sebeple ne yaptılar? Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bu bilgiyi biliyor musunuz? Hatta Kur'an'da bu geçer. Ana oğul ne yapıyorlar? İsrailoğullarının şerrinden kaçmak için güvenli bir yere gidip sığınıyorlar kardeşler. Bak daha peygamberlik verilmeden önce. Daha İsa Aleyhisselam çok küçük ama bak bir tehdit var. Öldürecek, zarar verecek. O yüzden kavminden korunmak için şerlerinden güvenli bir yere gidip sığınıyorlar. Bu bizzat Kur'an'ın bize verdiği bir bilgi. Bu ayeti bilir misiniz? Mü'minun suresinin 50. ayeti. Mü'minun suresinin 50. ayeti. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَجَعَلْنَا بِنَا مَرْيَمَا وَاُمَّهُ اَيَهْ Biz Meryem oğlu İsa'yı ve annesini açık bir ayet kıldık. Kudretimizi gösteren bir delil kıldık. Babasız doğduğu için. Sonra diyor ki وَاَوَيْنَاهُمَا O ikisini sığındırdık diyor. Yahudilerin baskısı sebebiyle onlara bir sığınak kıldık. Bir yerde onları oturttuk, güvenli bir yer. Neresi peki orası? İlâ rabvetin. Yerden yüksek bir mekan diyor. Yerden yüksek bir yere oturttuk. Böyle bir yer. Nebatın, bitkilerin değil mi? En güzel çıktığı yerdir. Orası ki diyor zâti kararin. Düz, pürüzsüz bir yer olduğu için, üzerinde oturulup yerleşilebilen bir yer olduğu için oturmaya müsait bir yerdi diyor. Zâti karar. O İsa ve annesini oturttuğumuz yer karar yeriydi. Yani üzerine oturulabilecek, yaşanılabilecek. Çünkü niye? Düz pürüzsüz bir yer, oturmaya müsait bir yer. Böyle bir yerde ve ma'in ve bir de o oturdukları yerde böyle çok rahat gözle görebilecekleri kadar yakında olan tatlı suyun aktığı bir yerde. Böyle çok güzel, rahat bir yere Allah sadece oturttuğunu söylüyor. Kavminden çık onlara böyle hem suyun olduğu, ekinlerin, meyvelerin olduğu böyle verimli, bereketli bir araziye onları oturttuk diyor Subhanallah. Peki neresi burası? Farklı görüşler var mesela. Mısır olduğunu söyleyenler var. Yani Kudüs'ten çıkmış Meryem Aleyhisselam. Mısır'a gitmiş. Bir görüşe göre mesela Dimeşk. Suriye'nin bugün başkenti olan Dimeşk. Kimisi de diyor ki hani Filistin'in başka bir şehrine gitti. Şöyle bir görüş de var. Yani Filistin'in Kudüs yine şehrinde ama Kudüs'ün başka bir noktasına girdi. Yani o şerlerinden yani korktuğu kimselerin uzağında bir yere gitti diye. Allah alem sabah böyle görüşler var yani. Mısır'a gittiği, Dimeşk'a gittiğini söyleyen görüşler de var. Son olarak şunu söyleyip bitiriyorum dersimi. Bir müddet kardeşler burada kalıyorlar. Artık neresi burası? Mısır mı? Başka bir yer mi? Deniliyor kardeşler İsa Aleyhisselam 13 yaşına kadar orada kalmış. 13 yaşına kadar burada kalmış. Sonra işte az önce bahsettik ya Yusuf. Meryem Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu. Bu Yusuf kardeşler geliyor yanlarına. Onları alıp tekrardan Kudüs'e geri getiriyor. Şimdi aradan epey bir zaman geçtiği için İsrailoğulları meseleyi unutmuşlar. O yüzden Meryem Aleyhisselam ve çocuğunu rahat bırakmışlar. Ama bu İsrailoğulları Yahudiler, inanmayanlar yine de tabii o geldiği zaman bile İsa Aleyhisselam'ı zina çocuğu olarak görüyorlardı. Yine böyle söylüyorlardı yani. Hala da zaten dediğim gibi öyle söylüyorlar. Şimdi bundan sonra ne oldu? Peygamber olacak ve büyük mucizeler gösterecek inşallah. Onu da öbür dersimizde ilgili ayetleri okuyacağız. Yine Âl-i İmrân suresindeki ilgili ayetleri geçeceğiz. Daha uzatmayalım. Burada kalalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.